Değerli dostlar, değerli Erkam Radyo izleyenleri, dinleyenleri ve izleyenleri, bu haftada sporu, ahlakı, spor ahlakını, spor aklını konuşacağımız programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Programımızın hayırlara vesile olması temennisi ve niyazı ile programı açıyorum. Rıfkı abi, hoş geldin.
Hoş bulduk, hayırlı olsun diyorum.
Tekrar hoş geldin, sağ olasın. İlk 3 hafta geniş anlamda birçok konuyu, başlıkları, neleri konuşacağımızı ifade etmiştik. Geçen hafta şahsiyet konusuna, kişilik konusuna girdik, konuştuk. Bugün de ülkemiz gerçeği üzerinden giderek biraz da güncel spor olaylarını, popüler kültürün, popüler sporun ülkemizde toplumu nasıl algıladığı üzerinden, bir kavram üzerinden, daha doğrusu bir değer üzerinden gidelim. Müsaade edersen. Şimdi sporda ve sporcu kimliğinde rol model olmak vardır. Ama bu bireyleri aşıp toplumların da, İbni Haldun'un dediği gibi, milletler, toplumlar, tarih, insanlar, toplumlar birbirine benzer diyor İbni Haldun. Dolayısıyla devletler de insanlar gibidir diyor. Doğar, büyür, ölür. Baktığımızda toplumların da bu yorumu, daha doğrusu bu bilgiyi genişletirsek, toplumların da değerlerinin büyüdüğünü, büyüyebildiğini, artabildiğini, azalabildiğini, hatta yok olabildiğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye, ülkemiz baktığımızda son 152 yüzyıldır modernleşmenin, batılılaşmanın baskın etkisiyle bilimde özellikle ve iktisadi ve siyasi hayattaki baskın karakterden dolayı yönümüzü batıya çevirdik. Daha doğrusu bütün dünya batıya yönünü çevirdi.
Çevirdi mi? Çevirtti mi?
İkisi de. Ben ikisinin de olduğunu düşünüyorum. Şartlar zor oyunu bozar. Gerçekler idealleri ezip geçer. Böyle bir hakikat de var, biliyorsunuz. Velhasılı kelam, şöyle diyebilir miyiz? Biz takip edilen ülke sporda olabilir miyiz? Olabilecek miyiz? Burada şunu demek istiyorum. Takip edilen ülke derken, baktığımızda ülkelerin bir spor kültürü, spor sistematiği olduğunu görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri basketbolda bir sistem kurmuş. İngiltere futbolda bir sistem kurmuş.
Çok güzel. Yine Rusya atletizmde.
Evet, Rusya olimpik sporlarda, Çin hakeza şey kurmuş, sistem kurmuş.
Ve yıllarca biz takip ettik bunları.
Evet, ve baktığımızda da bu ülkelerin politik gerçeklikle de ilişki kurduğunu görüyoruz sporu. Yani tabii, sporu politik arenada bir
güç
ilişkisiyle
güç gösterisi
konumlandırdığını
yaparak
görüyoruz.
Sen dediğin.
Peki biz ne yapacağız abi? Biz bundan sonra takip edilen bir ülke olacaksak, Türkiye sporda bu farkındalığı oluşturdu diyeceksek ne yapmamız gerekiyor? Örnek vereyim, basketbol ve voleybolda şu anda dünya bizi konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelen, oralara gidip gelen eğitimci ve iş adamı arkadaşlarımla konuştuğumda, basketbolda özellikle,
takımsal oyunlar
evet,
içerisinde,
voleybolda takımsal oyunlarda konuşmaya başladılar dedi. Tabii bizim bir fiziksel yapımıza, konuyu da uzattım ama gerçeklikle uzantılı olarak, fiziksel gerçeklikle uzantılı olarak bir güreş gerçeğimiz var. Yani milletlerin de fiziksel yapılarıyla, psikolojik yapılarıyla spor arasında bir ilişki var.
Ve kalbi de.
Evet. Sözü sana veriyorum abi. Uzattım biraz ama.
Yok, buyurun. Çok güzel konulara girdin. Teşekkür ediyorum Necmettin Hocam. Şimdi dünyadaki her ülke artık kendini sporda güçlü olduğu kadarı ile tanınabilir. Turizme dahi açık olabilir. Hatta ülkelerin politik dünyadaki yer edinmeleri güçlü olup olmadığı da sorgulanabilir hale geldi. Eğer Türkiye son yıllarda Türk milleti olarak sporda özellikle bireyselde olimpiyatlardan çokça değerli altın ve gümüş kazanırken takımsalda da basketbol ve voleybolda bayağı bir Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonlarında final yarı final oynar hale geldi. Ama futbolda bunu yapamadı.
Yani daha doğrusu sürdürülebilir bir başarı yakalayamadı.
Yok. Yani hatta bir başarı bile yok. Çünkü maalesef en son Trabzonspor'un oynadığı lig maçında bile sahaya Türk oyuncularından yoksun.
Evet.
İlk kez bir 11 ile çıktı ise işte bu programın özünde de Türk sporcusu değersizleştiriliyor mu? Hani Türkiye'de en çok altyapılara değer veriliyordu. Ne oldu? Yani geçmişte bunun en iyi örneği Trabzonspor böyleyken bir anda böyle oldu.
Çok önemli bir nokta. Trabzonspor'a yani hep örnek gösterilen
yani örnek gösterilen,
biraz bunu açabilir misiniz
şampiyonluklarla
abi?
Ilgili örnek gösterilen, ahlakıyla, kalbiyle, hırsıyla, inancıyla bir Trabzon şehri ne oldu da bu duruma düştü?
Şimdi önemli bir noktaya geldiniz. Dünyada şehir takımları, daha doğrusu şehir sporunu öne çıkaran şehirler var. Futboldan örnek verelim ama bu başka branşlarda da var. Detaya girmeyeyim. İşte Napoli, Liverpool, değil mi? Boca Juniors, işte Trabzon. Baktığımızda bunlar futbol örneğini veriyorum.
Bunlar lider oldular, örnek oldular, Napoli, önder oldular. Takip edilen kulüpler oldular, evet, dünya çapında.
Oldular ve takip edildi. Aynen öyle. Baktığımızda ben de maçı izledim. 11 kişi yabancıyla çıktı Trabzonspor. Ve Fatih Hoca'ya şöyle bir soru soruldu maçtan sonra. Niye böyle bir gerçeklik var? Niye altyapıdan U19'u geçen yıl şampiyon olmuş?
Ki final oynamış bir takım.
Bir takım niye dedi ki en iyi oyuncumuz Arif'ti dedi. Arif bu saydığınız oyuncu grubunun 5 kat üstündeydi. Arif'e bile dayanamadınız dedi. Ben orada gazeteci olsaydım şunu sorardım Rıfkı abi. Peki Fatih Hocam, Trabzonspor altyapısı, U19 altyapısı Trabzonspor'a rol model olacak oyuncu mu yetiştiriyor? Oraya oyuncu mu yetiştiriyor yoksa rekabetçi piyasada altyapıdan siz oyuncu mu yetiştiriyorsunuz
bir
diye
bu.
Sorardım.
Bir bu.
Sorardım.
Bir bu. Peki asıl sorulması gereken soru neydi? Demek ki taraftar da bunu kabul ediyor. Toplum bunu kabul ediyor. Yani Trabzon taraftarı artık kendi çocuğunu istemiyor takımında. Demek ki bu zehirlenmiş takip eden olduğumuz için, bak biz takip eden, dünya sporunu takip eden olduğumuz için kamuoyu, taraftar, medya artık yerli oyuncuyu oynattırmayarak takip edilen olmak istemiyor.
Ama yerli oyuncu oynayamıyor mu, oynamak mı istemiyor?
Bence oynattırılmıyor.
Ama Yusuf,
sabır gösterilmiyor.
Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürleri.
Son dönemde onlar. Onlar bile
öncesinde onlar bile hamileri
çok üstün yetenek olduğu için oynadılar.
Fatih Tekke'yi çıkaran.
Ama çok üstün yetenekli. Bunlar çünkü Avrupa kulüplerinde de oynadılar. Yani sadece Türkiye sınırı içerisinde evet. değil. Hani Trabzonspor'u şampiyon yaptılar. Hem Avrupa'da örnek oyuncu oldular.
Konumuz
ama kamuoyu.
Konumuz tabii Trabzonspor değil ama bu önemli
ama
bir
Türkiye genelinde artık yabancı oyuncuların yeni kanunlarla da burada TFF'nin de işte asıl Türkiye futbolda takip edilen ülke olacaksa TFF ile bu işe başlamalı. Yani bir takım normlar koymalı. Bu taraftan da halkı da buna yönlendirmeli, kabullenilmeli. Yani Türk çocuğu bunlardan daha başarılı olur. Aslında burada yapılmak istenen TFF'nin getirdiği yasalarla Türk çocuğunu diskalifiye etmek.
Burada araya gireceğim. Voleybolda baktığımızda yerli oyuncu sayısı çokken.
Neden?
Basketbolda da yabancı oyuncu sayısı çok fazla.
Senin, ama bunlar milli takım bazında böyle. Şimdi senin milli takımında da yabancı oyuncu yok.
Yok, ligler bazına baktığımda voleybolda yerli oyuncu sayısı fazla. Basketbolda da yabancı oyuncu sayısı arttığını görüyoruz. Biz burada yabancı yerli tartışmasından ziyade Türkiye kendisi bir değer üreten bir ülke olarak hangi değer üretecek? O zaman şu soru çıkıyor ama Rıfkı abi. Şimdi baktığımızda kıta Avrupa'sı, Amerika'yı konuştuk. Buralarda takım oyunlarında da bireysel oyunlarda da etnik olarak o ülkeye ait olmayıp vatandaşlık almış veya o ülkede oynayan Liverpool'da, Manchester'da oyuncular var.
Onların çoğu altyapılardan geliyorlar yukarılara. Yani o ülke ikinci, üçüncü neslin çocukları bunlar. Orada doğup büyümüş. Şimdi senin şu anda Trabzonspor'un üst yapısında oynayan bir tane altyapıdan gelen var mı yabancı?
Transferle gelmiyorlar diyorsun.
Hayır. Ha, o ülkenin karakterini alıyor. Tehlike burada. Bize gelenler ise başka ülkelerin karakter yapılarıyla, edebiyle, ahlakıyla, diniyle geliyorlar.
Çok önemli bir nokta.
Ha, bu bizi bozar. Bak bu bizi uzun vadede, orta vadede bozar.
Niye bozsun Rıfkı
abi? Neden bozar? Çünkü bunların kendi aralarında takımdaşlık olarak oluşturduğuna asla bir Müslüman Türk'ün girmesi sıkıntı. Sokmazlar. Yol vermezler. Gruplar olur. Bloklaşmalar olur. Çünkü takımdaşlıklarda ben bunu kendi geçmişimde de yaşadım. Yabancı oyuncular hep kendi aralarında takılırlar. Yerli oyuncular kendi aralarında takılır. İdmanda bile böyledir
şimdi
bu.
Şimdi burada bir anekdot.
Ha bu gidiyormuş gibi gözükür ama gün gelir patlar.
Şöyle bir anekdota gireceğim. Özellikle Afrika kökenli Avrupa'daki oyuncuların Türkiye'yi çok tercih etmeye başladığını görüyoruz.
Bunu ama Avrupa'da itelenenler Türkiye'yi temsil ediyor.
Bunu sorduğumuzda da Türkiye'de kültürel ve inanç açısından ve değer açısından
bir rahatlık var.
Bir aşağılanmayı bırak tam
Tabii.
tersi. Tam tersi el üstünde tutulduklarını söylüyorlar.
Çok güzel. Nereden geliyor? Müslümanlığından geliyor. Irkçılık haram.
Tabii.
Ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Avrupa'da aşağılanırsın. Çünkü bak Necmettin çok güzel bir yere geldin. Avrupa'dan bize gelen oyuncular genç de olsa kendi ülkelerinde henüz daha kalite göremeyenler. Yani Fransa'da, İspanya'da milli takımda bundan hiçbirisi oynamıyor. Oynuyor mu? Yani dünyanın en büyük ligleri olan bu liglerde, İngiltere'de, Almanya'da şu anda Trabzon'da oynayan bir yabancı oyuncu bu liglerde çıkan milli takımlarında oynuyor mu? Oynamıyor. Afrika liglerinde oynuyor. Afrika milli takımlarında oynuyorlar.
Mesela ben şöyle...
Bak, çok önemli bir şey söylüyorum. Yani kale alınmamış, genç olmasına rağmen kale alınmamış ama ırkçılık ama başka nedenlerle giden oyuncu.
Güzel bir yere geldiniz. O ülkelerde ön plana çıkmayıp buraya gelip öne çıkıyorlar.
Aynen öyle. Burada öne çıkıp o Müslüman ülkesinin güzellikleriyle ırkçılık olmayan, değer bulan, ya bugün şimdi Onano Manchester United'da dışlandı.
Peki,
belki de ırkçılık var altında, bilemiyoruz. Ama burada kral oldu.
Şimdi Trabzon'un aldığı oyunculara bakıyoruz. Fransa Lig 2'den gelip şu anda siyahi oyuncuları...
Peki niye Fransa Lig 2'deyken görülmediler de Fransa takımları almadı?
Şu anda çok büyük kulüpler, çok yüksek paralar teklif ediyorlar.
Onu da biz böyle biliyoruz. Acaba o da gerçek mi değil mi? Onu da bilinmiyor. Bunlar ne zaman gittiği gün belli olacak. Bak şimdi Necmettin. Burada aile mefhumu çok
ama
önemli.
Ama şu çıktı ama.
Bu çocukların Rıfkı abi, hangi ailelerden, hangi dini değerlerle ülkemize geldiği bilinmiyor.
Ama Türkiye'nin şu hakikat çıktı. Türkiye yabancı sporcular için...
Cennet.
Şu anlamda cennet. Kültürümüz tabii, onlar için o kadar büyük bir nimet ki kendilerini o kadar kaliteli ve iyi hissediyorlar ki burada başarılı olup kendi ülkelerinde veya Avrupa'daki yüksek takımlara giden bir...
Bunun bir getirisi var.
Yok, ben ekonomik olarak söylemiyorum. Türkiye'nin bu gerçeği ortaya çıktı ama şimdi konuşmamızda.
Bu gerçek neye getirdi bize? Takip edilebilire getirdi. Yani kendi hatalarını, kendi kale almadıkları genç oyuncuları Türkiye'de değer bulduklarını fark ettiler. Ve Türkiye üzerinden takip edilerek değerlendi bu oyuncular.
O zaman şöyle, bizim bütün bu olumsuzluklarda bir olumlu yönümüz var diyebilir miyiz? Var diyebilir miyiz?
Allah'ın lütfu bu. Yani bizim ne kadar değerli, takip edilebilir yeryüzüne. Bak, dünyanın bir köşesinde de Müslüman Türkler var. Ve bunlar da çok başarılı. Bizim kale almadıklarımızı, değer vermediğimiz gençliğimize yakaladılar, buldular, değerlendirdiler. Şimdi biz onların peşinden koşar hale geldik.
Çünkü bir kompleks var toplumda. Her şeye son dönemde parayla bakan, para odaklı bakan bir toplum oluştuk. Açık konuşalım. Yani ne kadar param var, ne kadar paralık adamsın. Sohbetlerde bile bu konuşulur hale geldi. Dolayısıyla böyle bir yönümüz var. Ya bu yönümüzü dikkate almamız gerekiyor diyebilir miyiz abi?
Ama bunu da çok güzel. Bu yönümüz, bu harika bir soru. Bu yönümüze dikkate alan da kaç tane teknik adam var? O teknik adamların inançları ne, karakterleri ne?
Çok güzel. Ben de oğlum basketbol...
Yani herkes olmuyor bu.
Basketbol oynuyor oğlum şu anda altyapıda. Hocalarla konuştuğumda hocalarda bir kompleks demeyeyim ama bir batı hayranlığı var. Bizden bir şey olmaz. Biz bir şey yapamayız. Yani futbol sporcularımızı biz bir yere getiremiyoruz. Çok kaliteli sporcu haline getiremiyoruz. Sporcudan kastı üst liglerde yarışabilir, profesyonel para kazanan sporcuyu kastediyorlar. Halbuki benim oğlumun fizik, psikolojik yapısı o kadar gelişti ki. Adama diyorum ki hocasına, hocam çocukta çok gelişme
peki
var.
Peki nereden biliyor? Oynattı mı? Hayır, üst düzeyde çok iyi profesyoneller arasında oynadı mı? Oynattı mı?
Hayır, sistem buna müsaade etmiyor
Hayır,
diyor.
Hayır, o onun kendi görüşü.
Yok,
dar görüşü.
Sistem müsaade etmiyor
ama
diyor.
Ama sistem zaten onlar var ki var. Sistemi delen bir Fatih Tekke yok.
Oraya geleceğim. Şimdi siz spor kulüplerine amatör, sizin bir teoriniz var. Elimde olsa ikincilik, üçüncülük.
Hemen
kapatırım. Abi. Hatta amatör ligleri de bir tane yaparım.
Hepsini de okullara dağıtırım.
Okullara dağıtırım. Tabii. Şimdi Avrupa ve Amerika...
Eğitimsizliğin getirdiği sıkıntı bunlar.
Avrupa ve Amerika bu dediğinizi yapmış.
Tabii. Onun için başarılı. Çünkü eğitimli. Bak şu an enteresan bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi Trabzonspor takımı 11 yabancıyla çıktı. Değil mi? Bu çocuklar neden Avrupa'da başarılı olamadılar? Türkiye'ye geldiler gençler. Halbuki orada 17 yaşında oynayan dünya çapında yıldızlar da var. Kendi milli takımlarında. Ama bunlar oynayamadıkları için Türkiye'ye geldiler. Niye? Eğitim yüzünden. Çünkü bunda hiçbirisinin eğitimi yok. Bunlar genelde okumayıp da futbola gönderenler.
Evet, bu da doğru.
Ama Türkiye'de şu anda Türk gençlerinin bu takımlarda bunlardan yeteneği az olduğundan değil, tercih edilmediklerinden dolayı. Belki bunlardan daha da yetenekliler. Ama tercih edilmiyorlar. Şu anda konsorsiyum bunlarla alakalı. Yani bunlar aklı aldılar. Öne geçtiler. Öne aldılar yani. Şu anda Trabzonspor'daki taraftar toplumu sadece şunu hedefliyor. Fatih Tekke'nin müthiş ve yönetimi müthiş başarısıyla biz yabancılarla daha yukarı oynarız. Hedefe kilitleniriz. Hayır değil aslında. Patladığı zaman ne olacak? Boşlukta kalacaksın. Belki de bu Trabzonspor Ligi 6. 7. bitirecek ilerleyen zaman diliminde. Niye? Çünkü Türk çocuklarına vermediğin değerin faturasını bunlar sakatlandığı zaman, ceza aldığı zaman onlar oynadığında performans düşüklüğü yaşayacaksın. Çünkü hazırlanmamış olacaksın. E ne olacak? Elinde o yetenekler yoksa bugün Juventus'ta final oynayan, Barcelona ile final oynayan Trabzonspor'dan bir kişi A takımında oynamazken o takımlar yani ikişer kişi oynuyor bugün takımlarında. Çünkü kamuoyu kabul ediyor, medya kabul ediyor. Her şey şampiyonluk değil diyor.
Şimdi ben bir
ama burada öyle değil. Bir Trabzon halkını öyle bir bombardımana yaptılar ki medyası kabul etti taraftar.
Şimdi ben birkaç anekdot paylaşacağım sizinle. Oğlum basketbol oynuyor. Amerika'daki spor kültürünü oraya gidebilir mi? Orada Division 1 dediğimiz seviye 1-2-3'te basket oynayabilir mi diye araştırıyoruz. Diyor ki burada karşı yakın alt yapısındaki bir hocamızla görüştük. Hocam diyor bir basketçinin diyor maçta diyor orada bizdeki gibi körü körüne bir yarışma kültürü yok okullarda. Çocuğun tamamen gelişimine odaklanan izleme yapılır. Ne demek istiyorum dedi. Somut örnek vereyim. Çocuğu rakip oyuncusunu, rakibi düştüğü zaman kaldırması bile dedi profesyonel olması için dedi sebep ve yeter gerekçe olabilir dedi.
Çok önemli.
Önemli bir şey söylüyorum.
Bu bizim kaybettiğimiz.
Şimdi hafta sonu maçlar oynandı biliyorsunuz. Çok evet. İlginç şeyler yaşadık. Bu birinci anekdot, örnek. İkinci örnek.
Siz onunla ilgili bir örnek ver. Güncel örnek verelim. Örneğin Torreira'nın yaptığı hareket Galatasaray Atletico maçında Torreira Türkiye Ligi'nde yapmadığını ama kendi vatandaşına yaptı. Buyurun.
Kaldırdı onu.
Elinden ama kaldırdı.
Ama aynı teröre.
Peki aynı teröre Türkiye Ligi'nde neden kaldırmıyor, hakeme dönüyor, buna niye kart göstermedin diyor. Ama orada onu demiyor ve kaldırıyor. Bak gördün mü? Batı'nın bilinç altındaki kendi çıkarları, kendi kişilikleri, kendi görünümleri yaşandığında, karşılıklı geldiğinde saygıyı görüyor musun?
Veya şöyle diyebilir miyiz? Bu kadar insan merkezi kültür inşa etmiş, kendilerini rahat hissettirdiklerini hepsinin söylediği bu futbolcular buna rağmen burada bize karşı ikircikli bir tavır içerisindeler. Bu psikoloji ilginç bir psikoloji abi.
Neden?
Şimdi üçüncü bir anekdot paylaşayım. Ondan sonra sözü size vereceğim. Siz Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğu 2000 yılındaki süreci yakın tanık olan abilerimizden birisiniz.
Staftaydım finalde.
Haluk Bey'in yanındaydınız ve hem hem Türkiye'deki maçlarda hem Danimarka'daki maçta hem de Süper Kupa finalinde oradaydınız. Tabii. Şimdi Suat o dönem Galatasaray'da oynuyordu biliyorsunuz. Suat'ın bir anekdotunu dinlemiştim. Yanlış olabilir, düzeltebiliriz ama konunun özü şu. Diyor ki yoğun tezahürat yapıyor Galatasaray taraftarı. Ben de tribündeyim diyor. Bir maça gidemedim. Tribünden izliyorum. Diyor ki yabancı bir gazeteci sordu bu taraftar ne diyor? Çok yoğun bir Avrupa duş sesimizi işte bu Türkiye'nin ayak sesleri. Ne demek bu diyor? İşte biz Avrupa'ya gideceğiz buradan. Yani Galatasaray şampiyon olacak ve Avrupa bizim sesimizi duyacak ve Avrupalı olacağız. Gazeteci demiş ki Suat'a siz zaten İstanbul Avrupa demiş. Niye kendinizi küçük görüyorsunuz? Zaten Avrupa'dasınız demiş. Şimdi bu anekdotu da sizinle paylaşıp işte Necmettin, sizin tamamlamanızı istiyorum. Süremiz doluyor çünkü.
Olay ne biliyor musun Necmettin'im?
Ne diyeceksiniz abi?
Ne diyeceğim? Biz farkında değiliz ne olduğumuzun. Biz önce farkına varmamız lazım. Neyin farkında olmamız lazım? Neyin farkında olmamız lazım? Bir, iki, o yani, Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğu
yani
zaman
hazine
7 tane altyapı oyuncusu oynuyordu.
Evet çok güzel.
Bugün Trabzonspor bile o altyapı oyuncularının en son şampiyon olduğunu 3 tanesi direkt oynuyordu. Anladın mı? Kimse kimseyi aldatmasın.
Çok güzel.
Aldatan kendin olursun. Aldanılan para kazanacağım derken yıllarca bir 38 sayına daha yaşarsın. Çünkü niye biliyor musun? Türk çocuğun içindeki iman, savaşma gücü her şeyi başarır. Sen yeter ki ona imkan ver. Sabret. Taraftara oynama. Taraftarla
çok
oynama.
Çok önemli değil mi?
Tabii,
futbolcuyu alkışlamak.
Sabır.
Alkışlamak yani.
Tabii. Bugün Galatasaray Avrupa şampiyonu olsa 7 Türk genciyle oldu. Altyapıdan gelen. Şimdi, sen ne zaman ondan vazgeçtin? Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bile Mart ayını göremiyorsun.
Şimdi önemli bir yere geldiniz. Aslında biz hazine sandığının üstünde oturup dilenciler gibiyiz diyebiliriz.
Aynen öyle. Altına imza atıyorum.
Yani sözü de böyle.
Bak şimdi bunların Türk çocuğu hiperaktiftir. Eğer Türk çocuğu iyi psikolojik dizaynlerle donatılırsa dünyada yenemeyeceği takım yoktur.
Şimdi ben de
ben bunu Kore'de yaşadım.
Ben de oraya girecektim. Şimdi eski sufi büyük mutasavvıflar insanları üçe ayırmışlar. İnsan tanıma sanatında üçe ayırmışlar. Hareket merkezi toplumlar, düşünce merkezi toplumlar, duygu merkezi, dürtü merkezdi. Örnek veriyorum, biz hareket merkezi toplumuz. Evet. Dediğiniz gibi hiperaktifiz. Ne demek hiperaktif? Yani önce hareket edip sonra düşünen.
Aynen.
Kıta Avrupası düşünüp sonra hareket eden. Amerikan toplumu ise duygu dürtü merkezidir. Ne demek dürtü merkezi? Nefsi emmarenin, nefsin o şehvet, öfke, para kazanma hırsla hareket eder. Bunu da yalnız kurallarla dizginlemiştir.
Evet.
Bunu niye söylüyorum? Gelirken bir psikolog metnini okudum, diyor ki baba figürü çok önemlidir evde diyor. Sürekli bağırıp çağıran diyor baba figürü yanında büyüyen çocuk ya uyumlamak için ya susar diyor ya susar ya da içe kapanır diyor.
Çok güzel.
Ya susar içe kapanır ya da diyor sürekli tetiktedir diyor, kaygı halindedir.
Çok güzel.
Taraftarı da baba gibi algılayabilir miyiz? Yani altyapıdan gelen oyuncular.
Aynen öyle.
Taraftar kulübün sahibidir diyoruz Rıfkı abi. Kulübün sahibi diyoruz, baba gibidir. Siz altyapıdan gelen 16, 17, 18 yaşındaki oyuncuyu ilk hata yaptığında sürekli kınıyorsanız, bağırıp çağırıyorsanız o oyuncunun moral motivasyonunu ve odaklanmasını engelleyerek gelişimini engeller misiniz abi?
Çok güzel.
Doğru mu bilmiyorum.
Doğru bir detay veriyorum.
O zaman biz bu kültürü inşa eden, yabancılara bu ortamı sağlayan Türkiye sporda, spor kültüründe talep edilen kültürü bu bağlamda niye oluşturamıyoruz abi?
Bunu
kendi içimizde.
Çok güzel. Bunun da ana nedeni medyadır.
Hmm.
Görsel ve yazılı medya. Özellikle spor müdürlerine buradan çağrıda bulunuyorum. Hmm. Çalıştırdığınız elemanlara reyting uğruna ülkenin sporunu harcamayın. Onları doğru yönlendirin. Kamuoyunu doğru yönlendirin. Bak spor müdürlerine, spor sahiplerine, spor radyo, spor televizyonları ve sporla ilgili kim ne yayın
özellikle
yapıyorsa.
Özellikle
yöneticilere ve onların müdürlerine çağrı yapıyorum. Türk sporunu bir damla düşünüyorsanız reyting uğruna harcamayın. Ve onlara spor müdürleri olarak, spor elemanlarına ve taraftara medya olarak mesaj verirken onları çok güzel söyledin. Baba anne olarak mesaj verin ve onlara arkadaş olun ki sahadaki Türk çocuklarıyla onların duygusal vatanlarını imar edin. Ne demek istiyorum?
Çok güzel. Aidiyet duygusu. Aha. Aidiyet.
Hata yaptıklarında arkalarında çözüm odaklı olun.
Çok güzel.
Tenkit edici değil ve bunu başarırsanız o sahadaki Türk çocuğu da dünya çapında Arda Öztürk olur, Arda olur ve Avrupa'da oynayıp da şu anda dünyanın kadrosuna katmak istediği yabancı ülkelerde yetişen çocukların Türk çocukları gibi olur. Ve herkes bizden bahseder, belki bizi takip eder. Türkiye Ligi takip edilir ama Türkiye Ligi'ni sen yabancının değer vermediği gençleri alıp da burada para kazanacağım diye oynatarak hedefe gideceğini zannediyorsan da yanılırsın. Senin elinde işte bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eski Trabzonspor olurken bugün Trabzonspor eski Fener, Beşiktaş, Galatasaray olma yoluna girdi. Para için. Nokta.
Evet Rıfkı abi, inşallah umarız faydalı bir program olmuştur. Süremiz burada doldu. Aslında konu da çok güzel.
Çok konular var ama yavaş yavaş.
Konuşulacak, bu konuda da konuşulacak çok konu var ama sözün tamamını konuşmaya gerek yok. Hepsini anlatmaya gerek yok. Tadında bırakalım diyoruz.
Aynen.
Ve bizi dinledikleri için sevgili Erkam Radyo dinleyenlerine ve sevgili izleyicilere teşekkür ediyoruz. İnşallah programımız önce kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz için dediğiniz gibi duygusal vatan, aidiyet duygusu. Bugün yapılan araştırmalarda gençler kendilerini bu ülkeye ait hissedemediklerini, bir an önce buradan gitmek istediklerini söylüyorlar. Çok çok yüksek oranlarda çıkıyor. Şöyle söyleyeyim, yabancı okullar var Türkiye'de biliyorsunuz.
Evet.
Fransız, Alman, Amerikan. Bunların %50'si yurt dışına gidip %50'si kalırken son yıllarda büyük çoğunluğu yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla biz bu konuştuğumuz noktada duygusal aidiyeti, dediğiniz gibi duygusal vatanı oluşturmak zorundayız. Spor, eğer sporda biz takip edilen ülke olacaksak, yüksek değerlere sahip bir ülke olarak bunları spor üzerinden, çünkü çok görünür bir alan spor, dediğiniz gibi çok görünür.
En büyük reklamı olan bir ülkenin gücünün ne olduğunu dışarı enjekte eden.
Çok görünür bir alan. Dolayısıyla niyetimiz burada kimseyi
asla
eleştirmek değil. Eleştirirken tenkit etmek değil, eleştirirken çözüm de önermek. İnşallah konuştuklarımız çözüm önerisi olarak bunların içerisinden yeni çözümler, bir filozof var ismini vermeme gerek yok. Düşünce diyor sohbetle gelişir diyor. Sohbet ederek, konuşarak, karşılıklı münazarayla, efendim müzakereyle, efendime söyleyeyim, düşünce gelişir diyor. İnşallah biz de ülkemizin sorunlarına müzakerelerimizle, münazaralarımızla, konuşmalarımızla çözümüne katkıda bulmuş oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Programı kapatmak istiyorum. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve sevgili Erkam Radyo izleyenleri, bizi YouTube'dan izleyen sevgili dostlar, bir başka programda buluşmak dileğiyle esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.